Ayrım 27.
İnsanlar da bütün öteki şeyler de değişmemişti. Maden işleri başka yollara sapmıştı ama yaban ortasındaki insanlar bundan dolayı şaşkın dönmemişlerdi. İşlenecek toprakları vardı, ekinleri, sığırları vardı. Paraca büyük bir servet değil, orası öyle ama yaşamaya gerekli her şeyleri. Evet, her şeyleri vardı. Eleseus bile altın dere başka yana doğru akıyor diye bitmiş, perişan olmuş değildi. İşin en kötüsü çok mal almıştı. Şimdi bunları kimseye satamayacaktı. Şimdilik oldukları yerde kalsınlardı. Dükkanda çok mal bulunması ne de olsa hoştu. Hayır, yabanda yaşayan biri şaşkına dönmezdi. Sağlam hava gene eskisi kadar sağlamdı. Yeni giysilere bayılacak yeterince ahali vardı. Elmasa gerek yoktu. Şarabın ne olduğunu da Kanada'daki şenlikte öğrenmişti. Yabanda yaşayan biri elde edemeyeceği şeyleri düşünmekle üzülmezdi. Sanat, gazete, süs, politika falan hep değeri halkın ilgisine göre değişen şeylerdi, o kadar. Toprağın yeşermesi ise bambaşka bir şeydi. Her ne pahasına olursa olsun elde edilecek bir şey. Tek kaynak her şeyin kökeni. Yavan, durgun bir yaşayış mı? Hayır, hiç de değil. Adamın her şeyi vardı. Yukarıdaki tanrıları, düşleri, sevgileri, boş inanış zenginliği. Sivert bir akşam çay kıyısından giderken birdenbire duruyor. Suda bir çift ördek var. Biri erkek, biri dişi. Onu gördüler. İnsanı bilirler onlar, korkarlar da. Biri bir şey söylüyor, ufak bir ses çıkarıyor. Üç değişik sesli bir ezgi. Öteki de tıpkı o biçim karşılık veriyor. Doğruluyorlar. İki ufak çark gibi dönüp çayın bir taş atımı daha uzağına gidiyorlar. Gene konuyorlar. Sonra biraz önceki gibi gene biri bir şey söylüyor, öteki karşılık veriyor. Gene başlangıçtaki konuşma ama yeni bir terane. İki perde daha yüksekten. Sivert durup ördeklere bakıyor. Onlardan daha ilerilere bakıyor. Bir düşe dalıyor. İçinden bir ses dalgalanmıştı. Bir tatlılık, yabanılık, güzel bir şeyi hatırlayarak orada öyle dikile kalmıştı. Eskiden bildiği, sonradan unuttuğu bir şey. Sessiz sessiz eve geliyor. Kimseye bir şey söylemiyor. Bununla övünmüyor da. Sözle anlatılacak bir şey değildi ki bu. Selanralı Sivert basbayağı bir delikanlı. Bir akşam evden çıkmış, bununla karşılaşmıştı işte. Karşılaştı, yalnız bu değildi. Daha başka şeyler de oldu. Olanlardan biri şu. Censine Selanra'dan gitti. Bu da Sivert'in kafasını az karıştırmadı. Evet, şöyle oldu. Censine gitmek istiyormuş, izin verirseniz. Aa, Censine hiç de senin, benim gibi bir kız değildi. Herkes biliyordu bunu. Sivert bir keresinde onu eve arabayla getirmek istemişti de kız ağlamıştı, yazık. Sonradan buna üzülmüş, üzüldüğünde belli etmişti. Sonra da gitmek istediğini bildirmişti. Evet, yerinde bir şey. Inger'in de bundan daha çok işine gelen bir şey olamazdı. Hizmetçisine sinirlenmeye başlamıştı. Ona hiçbir suç bulamıyordu ama gördükçe sinirleniyordu. Onu ortalıkta görmeye gelemiyordu. Bütün bunlar Inger'in içinde bulunduğu ruh halinden ileri geliyordu elbette. O kış ağırbaşlı, dindar davranmıştı. Gitmek istiyorsun öyle mi? Peki öyleyse, dedi. Bulunmaz bir nimetti bu. Duaları kabul olunmuştu. Artık yetişkin iki kadındılar. Censine'yi ne yapacaklardı? Böyle evlenmek çağında tazecik bir kızı. Bu evlenme çağında olmayı düşündükçe Inger'in biraz keyfi kaçar gibi oluyordu. Bir vakitler kendisinin de o çağı yaşamış olduğu aklına geliyordu belki. O derin dindarlığı geçmedi. Günah işlemiyordu artık. Tatmıştı. Tadına bakmıştı diyelim. Ama bütün yaşlılık çağında bu yolda gitmek niyetinde değildi, hayır. Aklına geldikçe ürküntüyle başını öbür yana çeviriyordu. Maden ocağı da, işçileri de yoktu artık. Tanrı'ya çok şükür. Namusluluk yalnız olsa da olur, olmasa da olur bir şey değildi. Olmadan olmaz bir şeydi. Gerekli bir şey. Evet, gerekli iyi bir şey. Tanrı'nın bir lütfu. Ne var ki dünya tuhaftı. Bakın hele şu Leopoldine'ye. Leopoldinecik, dünkü yavru, damla kadar çocuk, günah işlemeye hazır bir gürbüzlük dolu. Neredeyse ateş alıp patlayacak. Beline bir kol dolanmaya görsün seriliveriyor. Tanrı korusun. Yüzünde sivilceler de çıkıyor şimdi. Kanının kaynadığının belirtisi. Evet, annesi iyi hatırlıyordu. Kanı kaynadığındandı bu. Inger yüzündeki sivilcelerden dolayı kızına kabahat bulmuyordu ama geçmeliydi artık, sona ermeliydi. Sonra şu Andresen denen herif de ne geliyordu her pazar Selenra'ya? İzak'la tarla işlerini konuşmaya mı? Şu er kişilerin ikisi de çocuğu kör mü sanıyorlardı? Evet, gençlik gençlikti. Kendileri de vaktiyle gençtiler. 30-40 yıl önce. Ama şimdikiler daha da beterdi. Bu işi konuşurlarken Isaac, "Orası öyle ama," dedi. "Yaz geliyor. Jensen'e de gitti. Yaz işlerini kim görecek?" Inger, "Leopoldine ile ben kaldırırız samanları," dedi. "Evet, gece gündüz tarak sallarım ben. Buna razıyım," dedi. Acı acı. Ağlayacaktı neredeyse. Ne vardı işi böyle büyütecek? Isaac bir türlü anlayamıyordu ama onun kendine göre düşünceleri vardı. Balyozunu, kazmasını aldı, çıktı gitti koruluğa. Harıl harıl çalışmaya koyuldu. Hayır, Jensen'e onları bırakıp niye gitmişti? Isaac bunu gerçekten anlayamıyordu. İyi bir kızdı, hamarattı. Doğrusunu isterseniz Isaac'ın pek basit şeylerin dışında daha birçok şeylere aklı ermezdi. İşini bilirdi o. Bir de yasa bakımından, doğa bakımından yapması gerekli şeyleri. Geniş omuzlu bir adamdı o, dolgun yapılı. Hiç de madde dışı bir yanı yoktu onun. Tam bir erkek gibi yer, içer, keyif çatardı. Hiçbir bakımdan da dengesini kaybetmezdi. İşte onun taşı. Daha bir dolu taş vardı ama başlangıç için bu. İleriyi düşünüyor. Burada yeni bir ev yapmak gereğini duyacağı günleri. Kendisiyle Inger için ufak bir ev. Sivert aşağıda Storborg'dayken o burada ucun ucun işe başlayacak, düzlük açacak. Yoksa çocuk sormaya başlar. Bu da Isaac'ın işine gelmez. Bir gün gelecek, bütün orayı Sivert kendine isteyecek elbette. Onun için yaşlılara da ayrı bir ev ister. Ya Selenra'da ev yapımının sonu gelmiyordu. İnek ahırının üzerindeki o samanlık daha bitmemişti. Kalasları, tahtaları orada hazırken. Taş buradaydı işte. Toprağın üzerinde öyle pek kocaman görünmüyordu ama gene de bir dokunuşta kaldırılamazdı. Isaac taşın çevresini kazdı. Kazmasıyla bir denedi ama kımıldamıyordu. Biraz daha kazdı, bir daha denedi. Hayır. Bunun üzerine eve gitti, kürek aldı geldi. Toprakları attı, gene kazdı, gene denedi. Hayır. Sabırla yerinden kımıldamayan pek kocaman bir hayvan diyordu içinden. Bir ara boyunca kazdı. Kazdı ama taş gittikçe daha derine iniyor gibiydi. Ele geçirilmesine olanak yok. En sonunda barutla parçalamak zorunda kalırsa pek can sıkıcı bir şey olurdu bu. Gürültü üzerine herkes koşar oraya gelirdi. Kazdı. Gene gitti, bir kaldıraç getirdi, bir de bunu denedi. Hayır, gene kazdı. Bu taş onun canını sıkmaya başlıyordu artık. Kaşlarını çattı. Ona şöyle bir baktı. Sanki o dolaylardaki bütün taşları gözden geçirmiş de bunu pek saçma bulmuş gibi. Beğenmiyormuş gibi şöyle bir süzdü. Evet, ablak suratlı aptal bir taştı bu. Ne yapsan ele geçmeyecekti. Biçimsiz diyecekti neredeyse. Havaya mı uçurmalı? Baruta yazıktı. Peki vaz mı geçecekti? Bir taşa yenildiğini kabul mü edecekti? Kazdı. Zor işti ama vazgeçmeye gelince en sonunda kaldıracının ucunu toprağa sapladı, denedi. Taş kımıldamadı bile. Ustalık bakımından tutumunda hiçbir yanlışlık yoktu ama işe yaramıyordu işte. Ne vardı öyleyse? Ömrü boyunca ne taşlar çıkarmıştı? Yaşlanıyor muydu yoksa? Tuhaf şey. Gerçekten gülünç. Evet, son günlerde farkındaydı. Eski gücü kalmamıştı. Daha doğrusu hiç de böyle bir şeyin farkında falan varmış değildi. Öyle sanıyordu o kadar. Taşa bir daha yükleniyor. Dünyanın en büyük iyi niyetiyle. Yo. Isaac bütün ağırlığıyla kaldıracın üzerine abandı mıydı? Şaka değildi bu. İşte şimdi de dizlerine dek tek parçaymış gibi görünen gövdesiyle dev gibi abanıyor, abanıyor. Üzerine pek yaman, pek yiğit bir hal gelmiş. Taş gene de kımıldamıyor. Başka yolu yok, gene kazacak. Havaya uçurmayı mı denese? Lafını etme bunun. Hayır, daha kaz. Canını dişine takmıştı artık. Bu taş çıkacaktı. Isaac'ın bu haline çılgınlık demek doğru olmazdı. Bir toprak işçisinin içine işlemiş sevgiydi bu. Evet, sevgiydi ama işte tatlı, yumuşak bir sevgi değil. Görünüş pek çılgıncaydı. Önce taşı dört bir yanından kucaklıyor. Sanki. Sonra üzerine atılıyor. Sonra dört bir yanından kazıyor, yokluyor, toprakları elleriyle alıp alıp atıyor. Evet, eliyle alıyordu. Gene de hiç de okşama gibi değil. Sıcaklık var, evet, ama uğraşmanın sıcaklığı ancak. Gene kaldıracı mı denese? En iyi tutunacak yere daldırdı. Hayır, taşta yaman bir inat, bir meydan okuma. Yalnız biraz biraz gevşer gibi. Isaac azıcık bir umutla bir daha deniyor. Toprak işçisine şimdi öyle geliyor ki taş artık hiç de yenilmez değil. Derken kaldıraç kaydı, onu yene fırlattı. Yezit, dedi Isaac. Evet, dedi bunu. Düşerken başlığı bir kulağının üzerine devrilmiş, onu hırsıza, İspanyola benzetmişti. Tükürdü. İşte Inger geliyor. Gel içeri yemeğini ye artık, diyor. Öyle tatlı, öyle hoş bir sesle ki bu kadar olur. Isaac evet diyor ama onu yanına yaklaştırmıyor. Bir şey de sordurtmuyor. Inger dinler mi? Yaklaşıyor onu yumuşatmak için. Son günlerde Isaac'ın onda görüp de pek yadırgadığı tatlı bir sesle gene neler esti aklına diye soruyor. Isaac'ın suratı asık, korkunç asık, sert. Bilmiyorum diyor. Inger gene deli kadın. Konuşuyor, soruyor, gitmiyor. Isaac en sonunda görüyorsun işte diyor. Şu taşı çıkarıyorum. Aa çıkarıyor musun? Ya. Ben de biraz yardım edemez miyim? Isaac başını iki yana sallıyor. Gene de güzel bir düşünce Inger'in yardım etmek istemesi. Bunun karşısında Isaac sert davranamaz ki. Birazcık beklersen diyor, koşuyor eve çekiç almaya. Taşı biraz pürtüklü yapabilse, çekiçle vurup şöyle usturuplu yerinden bir iki parça kırarak kaldıraç daha iyi kavrar. Balyozu Inger tutuyor, Isaac çekici indiriyor. İndiriyor, indiriyor. Evet, işte bir parça koptu. Isaac, iyi yardımın dokundu, sağ ol diyor. Yalnız şu sırada benim yemek yememi hiç düşünme. Önce şu taşı çıkarayım. Inger gitmiyor. Doğrusunu isterseniz karısının orada bulunup da kendisini seyretmesi Isaac'ın da pek hoşuna gidiyor. Gençliklerinden beri pek hoşuna giderdi. Hop, kaldıracı şimdi iyicene kavruyor, bütün ağırlığıyla üzerine abanıyor. Taş kımıldıyor. Kımıldıyor, diyor Inger. Isaac, sana öyle geliyor, saçmalıyorsun, diyor. Saçmalıyormuşum, kımıldıyor işte. Bu kadar olmuştu ya, bu da bir şeydi. Taş imana gelmişti diyebiliriz. Isaac'tan yana geçmişti. Birlikte çalışıyorlardı. Isaac kaldıracıyla kanırıyor, taş kımıldıyor ama o kadarla kalıyor. Isaac bir süre daha uğraşıyor. Daha ilerisi yok. Birden anlıyor ki bu yalnız ağırlığa, sırf gövdesinin ağırlığına dayanan bir iş değil, hayır. Gerçek şu ki eski gücü kalmamış artık. O sıkı çevikliğini yitirmiş. İş burada. Ağırlık mı? Ağırlığı altında demir kaplı bir direği kırması işten bile değildir. Hayır, güçsüzleşiyor. İşte o kadar. O sabırlı adam bu düşünce üzerine kendi kendini yiyor. Hiç olmazsa Inger orada olmasaydı da görmeseydi. Ondan utanıyordu. Birden kaldıracı atıp balyozu kapıyor. Bir öfke bürüyor onu. Artık hırsla saldırmayı kafasına koymuş. Bakın başlığı gene hep öyle kulağının üzerinde, hırsızlar gibi. Şimdi taşın çevresinde pek yaman bir tavırla korkutur gibi dolanıyor. Sanki iyi bir ışık durumu arıyor. Oo, bu taşı orada yıkıntıya çevirecek. Niye yapamasın? Bir adam bir taşa karşı öldüresiyle hınç duydu muydu onu parçalaması işten bile değildir. Diyelim taş direniyor, parçalanmaya yanaşmıyor. Denesin hele bir. Bakalım ikisinden hangisi sağ kalacak. Derken Inger gene başlıyor konuşmaya. Biraz çekinerekten kocasının derdini anlamış besbelli. Çubuğa şuradan ikimiz birden asılsak. Çubuk dediği de kaldıraç, başka bir şey değil. Isaac öfkeyle hayır diye haykırıyor. Bir ara düşündükten sonra peki, peki değil mi ki buradasın diyor. Eve gitsen daha iyi ederdin ya, neyse evi deneyelim. Taşı çukurun ağzına çıkarıyorlar. Evet, başarıyorlar bu işi. Isaac öf yapıyor. Yalnız şimdi bir şey ortaya çıkıyor. Görülecek tuhaf bir şey. Taşın altı dümdüz. Hayli geniş, iyice yontulmuş, pürüzsüz, döşeme gibi düzgün. Bu taş başka bir taşın yarısı. Öbür yarısı da oralarda bir yerdedir besbelli. Isaac iyice biliyor ki bir taşın iki yarısı ayrı ayrı yerlerde de olabilir. Don ayırmıştır onları. Zamanla besbelli. Yalnız bu buluşuna pek şaşıyor, pek seviniyor. En iyi türünden işe yarar bir taş bu. Eşik taşı. Avuç dolusu para bile bu tarla işçisini böyle sevindiremezdi. Koltukları kabararaktan güzel bir eşik taşı diyor. Inger de bön yaratık. Aa, önceden nasıl bildin bunu diyor. Diyor Isaac. Boşuna mı kazdım sanıyorsun sen burasını? Birlikte yürüye yürüye eve geliyorlar. Isaac yalanlar atarak yeni hayranlıklar kazanıyor. Bunu hak etmemiştir ama tadı hak ettiklerininkinden pek az değişik. Sözde çoktandır böyle eşik olabilecek bir taş arıyormuş. En sonunda bulmuş işte. Bundan sonra buralarda çalışması artık hiçbir kuşku uyandırmayacaktı elbette. Taşın öbür yarısını arıyorum diye oralarda canı istediği kadar toprağın altını üstüne getirebilirdi. Sivert eve gelince onu da kendine yardımcı alabilirdi. Peki ama bu duruma düştüyse, yani bir taşı tek başına kaldıramayacaksa, of pek acıydı doğrusu. Evet, pek kötüydü durum. Oranın elden geldiğince çabuk düzeltilmesi gerekiyordu. Yaşlılık üzerine biniyordu. O artık ocak başında oturmak üzere olgunlaşıyordu. Eşik taşı konusunda haksız elde ettiği utku bir iki gün içinde sönüp gitti. Yalancı bir şeydi, uzun süremezdi. Isaac şimdi yürürken öne doğru eğiliyordu. Bir vakitlerin güçlü kuvvetli erkeği o değil miydi ki? Şimdi biri taştan, toprak kazmadan lakırdı eder etmez dikiliyor, dikkat kesiliyordu. Hem de çok değil, daha 1-2 yıl önce. Evet, o günlerde su yolu açmakta biraz yavaş davranan kimseler onun geçeceği yerlerden uzak durmaya bakarlardı. Şimdi bu gibi şeyleri artık yavaş yavaş daha sakin karşılamaya başlamıştı. Her şey. Hay Allah'ım, her şey değişmişti. Artık toprak bile eskisi gibi değildi. Korunun içinden yukarıya geniş telgraf yolları gidiyordu. Eskiden böyle bir şey yoktu. Kayalar havaya uçurulmuş, parçalanmıştı. Eskiden böyle değildi. Ahali de değişmişti. Eskiden olduğu gibi öyle gelişinde gidişinde selam vermiyorlardı. Yalnız şöyle bir baş sallıyorlardı. Kimi vakit bu bile yoktu. Ama o zaman eskiden selamlar falan yoktu. Ancak kerpiç bir kulübe vardı. Şimdi ise toprak ağası yoktu eskiden. Evet ama toprak ağası ne hale gelmişti şimdi? Acınacak bir şey olmuştu. Öyle insanüstü falan bir şey değil artık. Yaşlı, bitkin, bitik bir adam. İştahı yerindeymiş. İyi yiyormuş. Neye yarar güç kazandırmadıktan sonra? Sivert güçlüydü şimdi, bereket versin. Evet ama düşünün. İzak'ın da gücü kuvveti yerinde olsaydı. Acı şey insanın elden ayaktan düşmesi. Bir er kişi gibi çalışmış ancak yük hayvanının taşıyabileceği yükler taşımıştı. Şimdi ise bir köşeye çekilip sabır gösterecekti. İzak'ın keyfi kaçtı. Yüreği kabarıyor. Şurada eski bir şapka var. Eski bir meşin şapka. Yerde çürüyor. Fırtına savurmuş belki. Belki de yıllarca önce çocuklar küçükken alıp buraya korunun ağzına getirmişler. Yıllardan beri orada. Çürüdükçe çürüyor. Eskiden yeni bir meşin şapkasıymış. Sapsarı, yepyeni. İzak bunu dükkandan alıp geldiği günü hatırlıyor. Güzel şapka, demişti İnger. Bir yıl kadar sonra İzak onu almış, köydeki boyacıya götürmüş, siyaha boyatmış, cilalatmış, kenarlarını da yeşilden geçirmişti. Eve geldiğinde İnger bunu eskisinden daha güzel bulmuştu. İnger her şeyi güzel bulurdu. Evet, yaşamak güzeldi o günlerde. İzak çalı çırpı keserdi, İnger onu seyrederdi. En güzel günleri. Mart, Nisan geldi miydi, ikisi de birbirlerine deli olurlardı. Tıpkı korudaki kuşlar, hayvanlar gibi. Mayıs gelince de İzak buğday eker, patates diker, her gün sabahtan gece yaralarına dek yaşar, keyif çatardı. Çalışma, uyku, sevişme, düş kurma. O ilk koca öküz gibiydi. Görülecek şey, sultanlar gibi ulu, parlak. Şimdiki yılların böyle bir Mayıs'ı yoktu. Yoktu böyle bir şey. İzak birkaç gün pek perişan oldu. Kara günlerdi bunlar. Zamanlıkta işe başlamak için ne istek duyuyordu, ne de kendinde o gücü buluyordu. Bırakırdı, bir gün Sivert yapardı bunu. Şimdi onun yapacağı şey kendi eviydi. Yapılacak son ev. Ne yaptığını Sivert'ten artık saklayamazdı. Toprağı temizleyip yer açıyordu. Ne için olduğu besbelli. Bir gün de anlattı. Güzel bir taş var. Taştan bir şey yapacaksak, dedi. Bir tane daha var. Sivert şaşkınlık göstermedi yalnız. Evet, en iyi taşlar, dedi. Babası, ne demezsin, dedi. Şimdi öteki eşik taşını bulmak için kazdık buraları. İyi bir yapı çıkabilir buraya. Bilmem ki. Sivert çevresine bakınarak, ya yapıya çıkılacak pek iyi bir yer, dedi. Öyle mi? Gelenler olursa onları barındıracak bir yer bulunması iyi olur. Ya, 2 oda yeter. İsveçliler geldiği vakit ne oldu biliyorsun. Onları barındıracak şöyle iyi bir yer yoktu. Yalnız ne düşünüyorsun sen? Ufak bir mutfağı da olsa belki yemek pişirmek falan da isterler. Sivert de, ya mutfağı olmazsa ayıp olur, diyor. Öyle mi sence? İzak başka bir şey söylemedi ama Sivert yaman bir çocuktu, işi kavrayıverdi. İsveçliler gelecek olursa onları barındıracak bir yerin gerektireceği şeyleri kafasında tasarladı, bir tek şey bile sormadı. Yalnız bana sorarsan kuzeyden yana olan duvara şöyle ufak bir sundurma yapsan, dedi. Gelenler giysilerini falan kurutacak bir yer bulurlarsa iyi olur. Babası da bunu doğru buluyor. Evet, ister, diyor. Gene sessiz sessiz taşlarıyla uğraşıyorlar, sonra İzak soruyor. Eleseus eve gelmedi değil mi? Sivert kaçamak bir karşılık veriyor. Yakında gelir. Eleseus böyleydi işte. Hep uzaklarda yaşamayı, günlerini yolculukta geçirmeyi seviyordu. Malları yazıp getiremez miydi? İlle gidecek, yerinden alacak. Daha ucuza alıyormuş. Evet, belki öyle ama yol parasına ne buyrulur? Onun kendine göre bir düşünce biçimi vardı anlaşılan. Hem sonra o basmaları, vaftiz başlığı için renkli kurdeleleri, siyah beyaz hasır şapkaları, uzun tütün çubuklarını niye alıyordu sanki? Yamaçtakilerden kimse almıyordu bunlardan. Köydekiler de Storborg'a ancak paraları olmadığı zaman geliyorlardı. Eleseus kendine göre akıllıydı. Bir kağıdın üzerine yazarken ya da bir tebeşir parçasıyla hesap yaparken bir görseydiniz onu. Ahali ona hayran kalaraktan, ya sendeki akıl diyordu. Oldukça da doğruydu bu ama çok masraf ediyordu. Köylülerin borçlarını verdikleri yoktu. Öyleyken gene de Brede Olsen gibi bir adam bile o kış Storborg'a gelip veresiye basma, kahve, şeker tortusu, mum falan alabilmişti. İzak daha şimdiden Eleseus için bir yana hayli para ayırmıştı. Dükkanı, yol masrafları falan için. Madenden gelen paralardan artık pek bir şey kalmadı. Sonra ne olacaktı? İzak birden, Eleseus'un işleri nasıl acaba sence diye soruyor. Sivert vakit kazanmak için, işleri nasıl mı diyor. Pek iyi görünmüyor. Düzelecekmiş. Konuştun mu sen bu işi onunla? Hayır, Andresen öyle diyor. İzak bunun üzerine düşündü. Başını iki yana salladı. Hayır, bence daha da kötü olacak diyor. Yazık oğlana. İzak şimdi eskisinden daha karamsar, eskiden de pek iyimser değildi ya. Derken Sivert bir haber patlatıyor. Şimdi buralara daha başkaları da geliyormuş. Nasıl şey o öyle? İki yeni çiftlik. Bizim yakınımızda toprak almışlar. İzak balyozu elinde kala kalıyor. Haber de işte bu. İyi bir haber. Bundan daha iyi haber olmaz. 10 kişi oluyoruz diyor. Yeni geleceklerin nerede toprak aldıklarını da öğreniyor. O dolaylardaki toprakları ezbere bilir o. Başını sallıyor. Ya iyi yapmışlar. Yakacak odunu boldur. Şurada burada kerestelik odun da vardır. Orası güneybatıya doğru alçalır. Evet. Yerleşmeye gelenler. Hiçbir şey durdurmuyordu onları. İşte burada oturmaya daha başkaları da geliyordu. Maden ocağı fos çıkmıştı ama toprak için daha iyi. Çöl mü, ölüm diyarı mı? Hiç de değil. 4 bir yan yaşama ateşiyle kaynıyordu. Yeniden 2 kişi, yeniden 4 el iş görecek, tarlalar, çayırlar, evler. Ormanda açılan ufak yeşil yollar, bir kulübe, su, ortalıkta çocuklar, sığırlar. Eskiden at kuyruğundan başka bir şey yetişmeyen bataklıklarda ekin dalgalanıyor. Yamaçlarda çayır sümbürleri başlarını sallıyorlar. Sarı güneş ışığı bir evin önündeki orkidelerin içinde alev alev yanıyor. İnsanlar yaşıyor orada. Gidip geliyorlar, konuşuyorlar, düşünüyorlar, yeryüzüyle, gökyüzüyle kaynaşmışlar. İşte onların ilki de şurada ayakta duruyor. Yabana gelen ilk adam. Şuradan geldi. Diz boyu bataklık bitkileri fundalar arasından. Güneşli bir yamaç buldu, yerleşti oraya. Ondan sonra başkaları da geldi. O geniş topraklarda çoban çığırı açtılar. Daha başkaları geldi. Çoban çığırı yol oldu, yukarıya arabalar çıktı. İzak ne kadar sevinse, böbürlense yeridir. Köy kurmuş, çığır açmıştı. Bana bak diyor. Şu samanlığı bu yıl yapacaksak, böyle ev kurulacak bir yerle falan vakit kaybetmeyelim artık. Yeni bir şevk, yeni bir ruh. Sanki yeni bir yüreklilik, yeni bir yaşayış. Yoldan yukarı bir kadın çıkıyor. Sıkı bir yağmur yağıyor. Kadın ıslanıyor ama aldırdığı yok. Kafasında başka şeyler var onun. Derdi var. Barbro bu,